Selamünaleyküm. Zafer abinin sorduğu soruya gelelim inşallah. Bir insanın din diye bir derdi var. Alimin yanına gelir. Alim de buna bütün delilleri koyar ve reddederse ne olur durumu? Şimdi öncelikle ortaya koyulan bu delillerin anlaşılır bir şekilde koyulması gerekiyor. Anlaşılır bir şekilde koyulan bu delillerden sonra ilgili delillerin hangi konuda ortaya konulduğu da önemli. Mesela kişiyi dinden çıkaran bir hususta, tevhidle ilgili bir hususta konulmuşsa karşıdakinin bu delilleri kabul etmesi gerekir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Eğer ilgili deliller anlaşılır bir şekilde tebliğ edilmiş olmasına rağmen bu kimse bundan yüz çevirirse Nisa suresinin 115. ayetinde belirtildiği üzere kim hak kendisine apaçık belli olduktan sonra Allah ve Resulü'nden yüz çevirir ve müminlerin yolundan başka bir yola sülük ederse Allah onu döndüğü yere döndürür. Cehennem ne kötü bir varış yeridir buyuruluyor. Yani burada öncelikli olarak tebliğ eden kişinin anlaşılır bir şekilde tebliğini sunması gerekir. Karşıdakinin anlaması şart değildir. Çünkü kafirler, münafıklar Allah Azze ve Celle tarafından kalpleri perdelenmiş, mühürlenmiş kimseler olarak vasıflanır ve hakkı anlamazlar diye zikredilir. Onların bu şekilde anlamaz hale gelmesinin sebebi daha önce imtihan edilip de hakkı kabul veya ret noktasında imtihan edilip de başka bir takım menfaatleri gereği haktan yüz çevirmeleri sebebiyle kalplerinin mühürlenmiş olmasından ileri gelir. Anlatabildim değil mi? Tevbe suresinde var ayet. Ayet numarasını da vereyim inşallah. Yüz küsürlü ayetlerdeydi ama tam numarasını vereyim inşallah. Yani bu deminki hadisle yola çıkıyor. Arkadaşım da bir alim tam dedim delilleri koyarsa dinden çıkar dedim. Yok dedi. He, bak az önce verdiğin mesele uydurma hadis konusu. Az önce verdiğin uydurma hadis gerçekten tevhidle ilgili önemli bir mesele. Çünkü Ali radıyallahu anh'ın pozisyonunu peygamberin de üstünde gösteren bir şey. Ve böyle bir durum aslında belki herkesin zaruri olarak bilmesi gereken bir konu. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın makamı dindeki mertebesi başkalarından üstündür. Bu dinde zaruri olarak bilinmesi gereken bir konu. Yani cehaletin bile mazeret olamayacağı bir konu bu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Neredeydi bu ya? Şimdi hakkın tebliğ edilmesinden sonra karşıdakinin anlaması gerekir mi? Yani anlaşılır bir şekilde sunduktan sonra anlaması gerekir mi, gerekmez mi? Bununla ilgili delil Tevbe suresinin 115. ayeti. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyi kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir buyuruyor. Bu ayette Allah Azze ve Celle anlayıncaya kadar buyurmuyor, bilakis açıklayıncaya kadar buyuruyor. Yani anlaşılır bir şekilde açıklayıncaya kadar onlar saptıracak değildir. Burada anlamaları şart koşulmuyor. Allah cümlemizden razı olsun. Adamın din diye derdi var hocam. Geliyor hakkı anlıyor. Allah cümlemizden razı olsun. Hakkı anladıktan sonra red ediyor. İşte zaten mesele burada. Hakkı anladıktan sonra reddetmek. Artık bunun hiçbir kurtarır tarafı olmaz. Mesele hakkı anlamakta, hakkı anlatmakta. Yani bu meselenin hangi konuda olduğu da önemli. Mesela sorulan meseledeki hak neyle ilgili? Verdiğin örnekte tamamen tevhidle ilgili bir mesele. Peygamberlere iman konusuyla da alakalı bir mesele ve dinde zaruri olarak bilinmesi gereken bir mesele. Yani verdiğin örnekte Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ali radıyallahu anh'ı bir şekilde reddetmesi halinde kafir olacağı gibi tamamen Kur'an ve sünnetin getirdiği naslara aykırı bir durum ortaya koyuyor yazdığımız hadis. Ve her haliyle de iğrenç bir Şia uydurması olduğu belli oluyor. Yani buna herhalde Sünni kaynakların hiçbirisinden, hatta uydurma tasavvuf kitaplarından bile bir kaynak gösteremez, zannetmiyorum. Olsa olsa Şiilerin eserlerinden gösterir, gösterebilirse. Evet. Ben mikrofonu bırakayım inşallah başka soru yoksa. Şimdi bugün dersi yaptık. Sünnetin vahiy oluşuyla ilgili yeni ders ilerleyen zamanlarda inşallah. Bugün için söz veremeyiz ama inşallah ileride. Mehmet Nikli kardeş birilerine açıkça delille hareket etmenin önemi anlatıldıktan sonra o hala delil aramaz, eskisi gibi devam ederse o cehaletten mazeretinden kurtulur mu? Şimdi cehalet durumu belki ortadan kalkar duruma göre. Yani o kimseye delille hareket etmenin önemi anlatılır da o hiç umursamazsa ve bu umursamaması sebebiyle bir sürü şirklere, küfürlere girerse o dini öğrenmeyi umursamadığından dolayı dinden çıkmasından korkulur o kimsenin. Çünkü dini öğrenmemek, kendisine zararı olarak gerekli olan şeyleri öğrenmemek, bundan yüz çevirmek başlı başına bir küfürdür zaten. Ama bir insan din ile amel etmeye, dinini öğrenmeye çalışıyor. Fakat bu öğrenme sürecinde yanlış bilgileniyor. Bu kimseye cehaleti mazeret olur. Yani Allah'ın yolunda samimi bir yol alma içerisindedir. Ama bir takım yanlışlar öğrenmiştir. Mesela Ali radıyallahu anh reddeden kafir yaparım. Şimdi Ali radıyallahu anh'ı sevmek imanın alametidir. Ona düşmanlık etmek de nifakın alametidir. Hadislerde bu husus belirtilmiştir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Kim bana da düşmanlık ediyorsa Ali'ye de düşmanlık eder buyurmuştur. Burada Mevla dost edinilen demektir. Kim beni dost ediniyorsa Ali'yi de dost edinir. Kim Ali'yi düşman ediniyorsa, kim beni düşman ediniyorsa Ali'yi de düşman edinir buyuruyor. Ali radıyallahu anh olsun, Ensar olsun, sahabeler olsun, sahabelere hakaret etmek, Allah Azze ve Celle'nin temize çıkardığı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın cennetle müjdelediği kimseleri hakaret konusu yapan, diline dolayan, onlara dil uzatan kimse Kur'an ve sünnetin naslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı ciddi tehlikededir. Yani burada sadece Ali radıyallahu anh değil, genel olarak bütün sahabeleri aynı kapsamda değerlendirebiliriz. Yani Ali radıyallahu anh'ı red eden, onunla alay eden, tahkir eden kimse kafir olduğu gibi başka bir sahabeyi de tahkir eden, Muaviye radıyallahu anh'ı tahkir edenin için de aynı şey söz konusudur, aynı tehlike söz konusudur. İstihza küfründe hüccet kamesi nasıl olmalı? Bir kimse sakalı küçümseyerek aşağılayıcı ifadeler kullansa. Mesela bizim bu ortamımızda sakalla dalga geçiyor, bunu küçümsüyor. Bunun için cehalet mazeret olmaz. Çünkü sakalın inanç gereği, din gereği bırakılan bir fiil olduğu, yani Allah en azından farz olduğunu bilmese bile sünnet olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğu için yerine getirilen bir fiil olduğu herkes tarafından biliniyor. Ve bu böyle bir amelle dalga geçen kimse dinin şiarlarıyla dalga geçtiğinde cehaleti mazeret olmaz. Tevbe suresinin 65-67. Ayetlerinde bu husus belirtiliyor. Dil uzatma değil hocam, deminki hadise göre. Şimdi deminki hadisin kitap ve sünnetin naslarıyla taban tabana zıt olduğunu söyledik. O yüzden ona ancak uydurma hadis diye bahsederiz ve uydurma hadislere göre de hüküm bina edilmez. Biz sahih hadislere göre sahabelere dil uzatanın dini omuzlarından geriye doğru attığını söylüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin temize çıkardığı kimseleri hakaretle andığı için dinden çıkar diyoruz. Yani bu sadece Ali radıyallahu anh'e has bir durum da değil. Dediğimiz gibi diğer bütün sahabeleri de kapsar. Mesela bu Şia ve Şia taraftarı olan Sufilerden de bir kısmı Muaviye radıyallahu anh'a dil uzatırlar. Eğer Muaviye radıyallahu anh hakkında dil uzatılacak bir konu varsa herhalde Allah Resulü yapardı bunu. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabilerim hakkında kendinizi tutunuz, dilinizi tutunuz buyuruyor. O kimseye ne demeli demiş Ebu Ammar kardeş. Orasını görmemiştim. Bir kimse sakalı küçümseyerek aşağılayıcı ifadeler kullansa o kimseye ne demeli? Şimdi dinin şiarlarıyla dalga geçen, aşağılayan kimseye dil değil artık herhalde eller konuşur. Eğer gücümüz yetiyorsa. Sahabeler arasında derece farkı var. Sahabeler arasında şöyle bir derece farkı var. Bedir ashabı ile diğerleri arasında, fetihten önce Müslüman olanlarla, fetihten sonra Müslümanlar olanlar arasında derece farkı olduğu ayetlerden de anlaşılıyor. Hadislerden de net olarak anlaşılıyor. Ama hepsini de sevmek zorundayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı olarak kabul etmek zorundayız. Sakal, hicap gibi hususlar dinin emriyken bunlar ile alay had safhada. Yani bunlarla alay eden kimsenin ancak küfrünü ishar ettiğini söyleyebiliriz. Yani dinin emirleriyle dalga geçen, aşağılayan kimse ancak kalbindeki nifakı ortaya koymuş olur. Eğer Müslüman olduğunu söylüyorsa buna rağmen kalbindeki nifakı ortaya koymuş olur. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında münafıklar bile nifaklarını gizliyorlardı. Küfürlerini gizlemek zorunda kalıyorlardı. Günümüzde bu münafıklar küfürlerini açıkça ortaya koyuyorlar. Mesela bu bahsedilen hususlar, sakalla, hicapla dalga geçenler, alay edenler küfürlerini açıkça ortaya koyuyorlar. Açıkça ortaya koydukları için onlara biz de açıkça İslam'ın gerektirdiklerini uygulamak zorundayız. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e iman etti. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İkrime radıyallahu anh iman etti. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İkrime sebebiyle şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmek suretiyle dirilere eza etmeyiniz. Yani Ebu Cehil'i hakaret mevzu yaparak onun oğlu İkrime'ye eziyet etmiş olabilirsiniz buyurarak ölülere sövülmesini İkrime sebebiyle yasaklıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve çok da güzel Müslüman olmuştur. Buhari'nin Halku Ef'alil İbad kitabında İbn-i Mübarek'in Züyüt kitabında naklettiğine göre Kur'an-ı Kerim'i alır, yüzüne gözüne sürer, Allah'ın kelamı, Rabbimin kelamı diyerek onunla teselli bulurdu deniliyor. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın verse ashabımın bir avuç hurması sevabına erişemez. Hadisini açıklar mısınız? Evet. Bu arada özelden de yazılan sorular var. Şimdi sizden biriniz derken sahabeleri şimdi bu konuda Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ile Halid bin Velid arasında geçen bir hadise bu. Sa'd bin Ebi Vakkas Halid bin Velid radıyallahu anh'ten daha önce Müslüman olmuş bir sahabiydi. Bu konu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a ulaşınca ikisinin arasındaki sürtüşme Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'e kötü şeyler söylenmesini yasaklayarak ashabımı bana bırakınız. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etse ashabımın şu kadar sadakası sevabına erişemez buyuruyor. Yani bu onlardaki derece farkıdır. Ama ayetlere baktığınız zaman fetihten önce Müslüman olanları övülüyor. Fetihten sonra Müslüman olanlarının da bağışlandığı zikrediliyor. Fetih suresinde. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadisinde de aynı şeyi belirtmiştir. Derecelerinde farklılık var. Özelden gelen soruda da birilerine bir şey anlatırken ben bazen diyorum ki benim yaptığım kesinlikle doğru. Dinde iki doğru yani birbirine ters olmadığına göre o zaman sende bir eksiklik var diyorum. Demek de bir beis var mı? Hatalı bir davranış mı benimki? Bu sözde şöyle bir düzeltme yapabiliriz. Burada benim dediğim, senin dediğinden ziyade Allah ve Resulünün dediği söz konusuysa ancak bunu söyleyebiliriz. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Ona göre en doğru söz Allah'ın sözüdür. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yoludur. Onun hadisleridir. Eğer karşıdakinin sözü buna zıt ise hangisinin yanlış olduğu net olarak ortaya çıkar. Ama hadisten çıkarılan mana kastediliyorsa, en doğru anlayış benimkisidir deniliyorsa bu ifadeyi kullanmak yanlış olur. Çünkü bizler, Müslümanlar hadislerin mantukundan mesulüz. Mantukuna tabi olmak. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birebir ifadelerinden mesulüz. Onlara yüklenen manalar kişilere göre değişkenlik arz edebiliyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 yer dışındaki bir yer için, 3 mescit dışında bir yer için yolculuk yapılamaz, hazırlanılarak yolculuğa çıkılamaz buyuruyor. Bu 3 mescidin Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa olduğunu belirtiyor. İşte kastedilen şudur, budur denilerek delilsiz bir takım yorumlar yüklenirse buna, bu yorumlar kimseden kabul edilmez. Çünkü lafzın mantuku bu şekilde gelmiştir. Mantuk bu şekilde geldiği için, yani birebir lafzı bu şekilde geldiği için burada bir nefi vardır. Yani bu 3 mescit dışında başka bir yer için Allah'ın rızası aranarak bir yolculuk yapılamaz diye mutlak manada nefi ediyor. Bu nefi ne kaldırır? Başka bir sahih delil kaldırır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın veya sahabelerine tavsiyesiyle işte Kuba Mescidine yolculuk yapması gibi sahih bir yoldan geldiği için bunun bu istisnadan bu nefiden istisna edildiğini anlarız. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama lafzın mantuku aslı üzere kalır. Yine aynı şekilde Peygamber aleyhisselatü vesselam ancak 3 mescitte itikafa girilebilir buyuruyor. Başka bir mescit itikafa girmek için tayin edilmemiştir naslarda. Birileri işte burada kastedilen kamil manada itikaftır diye yorum yaparsa bu yorum kabul edilmez. Sahabe bile yapsa bu yorumu yine kabul edilmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın lafzı 3 mescit dışında itikafa girilmez. İtikaf ancak 3 mescitte olur şeklinde geliyor. İnşallah üzerinden soran arkadaş cevabını alabilmiştir. İzah edebilmişizdir. Başka soru yoksa tekrar miki bırakayım.